Ayrım 8.
Köleler güçlerini efendiler için üretmek üzere harcar oldu. Bu ayrışma karşı sınıfları efendiler ve köleler olan sınıflı toplumu ve onun türevi olan devleti ortaya çıkardı. Devletle birlikte ona ilişkin kurumlar da prototip olarak oluştu. Tarihsel süreç içindeki toplumsal değişimleri irdelediğimizde görürüz ki bu değişimler ne kadar köklü ve hızlı olursa olsun kesin zaman sınırları içine hapsedilemez. Tarih akımını dönemlere ayırmak göreli bir şeydir. Gerçekte insanlık kesintisiz yürür. İlkel toplumdan köleci topluma geçiş döneminde de birdenbire devlet oluşmuş değildir. Önceki toplum sonraki toplumun tohumunu bağrında taşırken sonraki toplumsal yapı da önceki toplumsal yapının mirasını taşır. İki toplumsal düzen arasında iki düzenin ortak değerlerinin en çok yoğunlaştığı bir ara dönem yaşanmıştır. Kabile yönetimi ilkel toplumla köleci toplum arasındaki bu döneme tekabül eder. Bu dönemde klanların, genslerin aralarında federasyon ve konfederasyonlar biçiminde birlikler oluşturdukları dönemdir. Site öncesi Yunan ve Roma'da Orta Asya, Amerikan Kızılderilileri ve Cermen kabile yaşamında bunun örnekleri görülür. Bu yaşam biçimi giderek süreklileşir. Yerleşik ya da göçebe köleci devletler oluşur. Bazı köleci devletler despotik nitelikliyken bazıları da demokratik yapılarıyla tarih sahnesinde yerlerini alırlar. Doğal demokratik toplum olan en demokratik toplum olan ilkel, komünal toplumdan zamanımıza uzanan köleci, feodal, kapitalist ve sosyalist toplum çizgisi üzerinde gelişen demokratikleşme hareketleriyle siyasal temsilin sıkı bağı vardır. Zamanımızda kapitalist ve sosyalist toplumların yan yana ve karşı karşıya durumları ve karşılıklı birbirini etkilemeleri ve yarışmaları demokrasilerin ve siyasal temsilin hızla gelişmesine olanak yaratıyor. Şimdi sırayla gelişmeyi izleyelim. A. Köleci toplum. 1. Kabile toplumu. Bu dönemde henüz tarım ekonomisi belirleyici değildi. Hayvancılık ekonominin temel ögesidir. Hayvancılık ekonomisinin zorunlu sonucu otlak bulma zorunluluğu toplum gezici yaşam tarzına bağlı kalmıştır. Aile, gensin, kabile, boy içindedir. Gens, boy, kabile ya da toplumun ve siyasal düzenin temel birimidir. Parçalanamaz bir köy ya da komündür. Aynı atadan gelen, geldiklerine inanan, çeşitli ailelerden oluşmuş geniş birlikteliklerdir. Üstünde otorite tanımaz, başına buyruk ve bağımsızdır. Diğer genslerle oluşturduğu birliklerde kendi özel varlıklarını korumuş, mallarını ve topraklarını ellerinde tutmuşlardır. Aile üyeleri özgürdür ve gens yönetimine katılırlar. Özgür gens üyelerinin yanında azatlılar, avam vardır gensin içinde. Bunların genste söz ve oy hakkı yoktur. Köle durumundaki insanlar ise zaten birey olarak sayılmazlar. Gensin malları içinde görülürlerdi. Temel birim olan boylarda siyasal düzen en güçlü aile reisi başkanlığında bir boy kurulu ve dernekten oluşmuştur. Boy kuruluna yalnızca aile başkanları katılırdı. Derneklere ise tüm ergin erkekler, tabii ki yalnızca gentiles olanlar katılırlardı. Boy kurulunda aileyi baba temsil ederdi. İş bölümünün gelişmesi, ekonomik, toplumsal ve savunmaya ilişkin zorunlulukların dayatması ile boylar arası birlikler, federasyonlar oluşmuştur. Bu birliklere tribus, il ve bunun gibi adlar verilmiştir. Birliklerin başında eşitler arasında ilk olan bey bulunurdu. Bu birinci beye yani şefe, rex, magistra, reis, han, basileus, kral ve bunun gibi denilirdi. Rex'in hanın yanında diğer boy beylerinin toplanmasından oluşan kurultay bulunurdu. Kurultayda her boyu boy beyi temsil ederdi. Ayrıca tribusu oluşturan genslerin tüm örgüz üyelerinden oluşan bir dernek ya da halk meclisi vardı. Kurultay bir danışma meclisi niteliğindeydi. Halk meclisleri ise önerileri red ve kabul etme yetkisine sahipti. Kurultayın seçtiği rex'e bağlılığı sağlayan rex curitae di imperio, bağlılık andının sahibiydi. Rex seçimini ya önceki magistra kendisi yapar, Kurultay Han ailesinden birini seçerdi. Biat, bağlılık yani seçilenin kabulü ise halk meclisinin yetkisi içinde kalırdı. Boylar kurulu yani kurultay bir askeri konsey niteliğindedir. Kabile toplumunda kabileler ve aileler özerk varlığını korumuştur. Rexha'nın yani eşitler arasında birincinin otoritesi bağımsızlığını koruyan diğer beylerin otoritesinin üstünde değildir. Askeri komutun niteliğindeki şefin otoritesi boy beylerinin haklarıyla sınırlıdır ve onların onayı olmadan karar almasına olanak yoktur. Örgütlenme gevşektir. Boy isterse istediği zaman birlikten ayrılabilir. Söz konusu siyasal yapı tarım ekonomisine geçen toplumlarda toplağa yerleşik site devletlerinin oluşması sonucunda doğurmuştur. Yaşadıkları yer bazı toplumlara bu olanağı vermemiştir. Uzun süre hayvancılık ekonomisine ve göçebeliğe devam etmişlerdir. Göçebe boylar kabileleri birliklerini askeri şefin çevresinde disiplinli bir örgütlenme oluşturarak sürdürmüşlerdir. Askeri şefe tanrısal üstün güç atfedilmiştir. Güçlü şefin çevresinde oluşturulan despotik askeri örgütlenme ile öteki göçebe ve yerleşik toplumları yağmalayarak, haraca bağlayarak artık ürünlerinden yararlanıp varlığını sürdüren akıncı ve savaşçı göçebe imparatorluk doğmuştur. Bu toplumlarda toprağın mülkiyeti ilkece toplulukta, kamuda kalmış ve ancak topluluk adına özel yararlanma konusu olmuştur. Yerleşiklerde ise topraklar efendilerin özel mülkiyetine geçmiştir. Her iki biçimde de kabile toplumu artık tam bir köleci devlete dönüşmüştür. Site, kent devlet ilk örneği Mezopotamya'da görülür. Bunlar Sümerlere ait Ur, Uruk gibi sitelerdir. 2. Site, kent toplumu. A. Yunan siteleri. Yunanistan'da siteden söz edilince önce akla gelen Atina ve Isparta'dır. Isparta aristokratik, oligarşik biçimde yönetilirken Atina polisinde yönetimde Atina halkı söz sahibidir. Başka bir deyişle demokrasiyle yönetilir Atina. Bu nedenle biz de Atina'yı anlatacağız. Demokrasi sözcüğünü ilk kullananlar Yunanlılar, uygulayanlar da sözcük demos, halk ve kratos, iktidar sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. Halk iktidarı anlamına geliyor. Uygulanan yönetim doğrudan demokrasi yani yönetime halkın dolaysız katılımı söz konusu olduğundan temsil kurumu gelişmemiştir. Fakat 400'ler ve 500'ler meclisini irdelerken bu meclislere kabileleri, demesleri temsil eden temsilcilerin katıldığını göreceğiz. Atina'da demokrasi bir denge sağlama aracıdır. Onlara göre demokrasi olabilmesi için kanunların herkes için aynı olması, site'nin işlerine katılmak da, siyasal iktidara katılmak da eşitlik olması gerekir. Ne var ki Yunan demokrasisi kısmi bir demokrasi, bir azınlığın demokrasisiydi. 2-300 bin nüfuslu Atina'da yurttaşlık haklarına sahip 20-30 bin kişi polis yönetimine katılabilirdi. Köleler, kadınlar ve yabancıların meteikos, herhangi bir siyasi hakları yoktu. Demokratik hak ve özgürlüklerden Atina yurttaşları yararlanabiliyordu. Toplum, sınıflı toplum ve bütün üretim faaliyetleri kölelerin sırtında, bütün köleci devletlerde olduğu gibi kölelik efendilere hak ve özgürlük sağlıyor. Efendiler konuşur, karar verir, köleler susar ve üretir. Efendiler arasında hak ve özgürlüklerde eşitlik var. Atina'da onların üstünde bir egemen yok. Kısaca Atina polisinin nasıl oluştuğuna bakalım önce. Ekonomik gelişmelerle tarım ekonomisinin başat duruma geçmesi, göçebe Attika kabilelerinin toprağa yerleşmesini de beraberinde getirdi. Göçebe dönemde oluşturdukları birlikler daha da merkezileşip süreklileşti. 4 Attika kabilesinin oluşturduğu birlikten Atina polisi doğdu. Kabilecilikten aktarılan yönetim biçimi kısa süre sonra yerini kralın olmadığı aristokratik bir yönetim biçimine terk etti. Toprak sahibi kabile şeflerinin kendi aralarından seçtikler, arkhontlar yönetimi üstlenirken krallık zamanında danışma organı konumunu kazandı. Bu dönemde aileler ve kabileler özelliklerini koruyorlardı. Areopagus kabile şeflerinden oluşuyordu. Başka bir deyişle yargı ve yasama meclisinde kabileleri, kabile şefleri temsil ediyordu. Aristokratik, oligarşik bir yönetimdir bu. Aristokratların oligarşik yönetimi giderek gelişen, zenginleşen orta sınıfların muhalefetiyle karşılaştı. Topraktan çok ticarete, özellikle deniz ticaretine bağlı ekonomik faaliyet içinde bulunan orta sınıfları ve onların yedeklerini uzun süre baskı altında tutamayan aristokratlar, siyasal iktidarı onlarla paylaşmak zorunda kaldılar. Uzlaşmazlık, deniz ticaretini Atina'dan uzaklaştırılabilir ve Atina ekonomisini çöküntüye uğratabilirdi. Böylece denizlerdeki eşitlik ve özgürlük Atina polisine de yansımış oldu. Bu uzlaşmanın tarafları aristokrasiyi savunan güçlerle halk güçleriydi. Aristokratlar grubu ile demokratlar grubu böyle doğdu. Uzlaşma sonunda Atina yurttaşları 4 sınıfa yarıldı. Servetlerine göre her sınıftan seçilen 100'er kişiden oluşan 400'ler meclisi kuruldu. Ayrıca her ergin erkek Atina yurttaşının katıldığı halk meclisi, Eklasia kuruldu. Yönetim işlerinin yanı sıra halk meclisinin gündem ve tasarılarını hazırlamak yetkisine sahip olan 400'ler meclisi sınıfsal temsilcilerden oluşan bir meclisti. Belki de demokrasilerde siyasal temsilin ilk örneğiydi bu. Halk Meclisi, 400'ler Meclisi'nin önerdiği konu yasa tasarılarını red kabul yetkisine sahipti. İkili meclise göre yargıda da bir ikilik vardı. Kamu davalarına Yüksek Mahkeme, hukuk davalarına halk mahkemeleri bakardı. Kamu görevlilerini ise magistralar ücretsiz olarak yaparlardı. Magistralıklar ilk 3 sınıfa aitti. En alt sınıfa magistralık verilmiyordu. Ancak yoksul halk katmanlarının da sitede etkinlik ve güç kazanmaları üzerine oligarşi iktidarı kısa bir süre için tek kişinin yönetimine, tiranlığa bırakmış ve bu dönemde siyasal hakların belli bir ölçüde tüm yurttaşlara yaygınlaştırılmasıyla demokrasi denilen bir sistemin temelleri atılmıştır. M.Ö. 5. yüzyıllarda demokrasinin ileri aşamasında Kleisthenes reformları ile Atina sitesi soy bağlılığına dayalı örgütlenme yerine yerleşim yerine bağlı bir örgütlenmeye gitmiştir. Deme denilen ve siyasal ayrımlara karşılık düşen 10 oturma bölgesine ayrılmış site. Her demeden adaylar arasında at çekerek seçilen 50'şer kişiden 500'ler meclisi Boule oluşturulmuştur. Bu meclis 400'ler meclisinin yerini almıştır. Deme temsilciliği demokratik temsilin bir başka uygulamasıdır. Eşitliği sağlamak için kura yoluna başvurulması demokrasinin tüm baskılardan arınık olarak hayata geçirilmesine yöneliktir. Buna karşın kabile başkanlarının geleneksel etkinliği dolayısıyla aristokratik yönetim tam anlamıyla kırılamamıştır. 500'ler meclisi Areopagus'ta halk meclisi Agora'da toplanırdı. 500'ler meclisi halk meclisinin görüşeceği gündemi, konuları ve yasa önerilerini hazırlardı. Kararlar çoğunlukla alınırdı. Konuya ilişkin yargılamaları da 500'ler meclisi yapardı. Halk meclisi önüne gelen konuları gündemine göre görüşür, karara bağlardı. 500'ler meclisinden gelen yasa önerilerini kabul red ederdi. Kendi üyeleri arasından seçtiği yargıçlardan oluşan yargılama kurulları halka ilişkin yargılamaları yapardı halk meclisi adına. Arkkontları, yüksek yöneticiler ve strategları, komutanlar halk meclisi seçerdi. Bunların görev süresi 1 yıldı. Tüm diğer memurluklara görevlendirme de seçimli olurdu. Seçimde kura yöntemi uygulanırdı. Seçilen deme temsilcileri bu görevleri sırasıyla yerine getirirdi. Atina demokrasisi doğrudan demokrasiydi. Temsili demokrasiyi gerektiren bir genişliği olmayan site demokrasisiydi. Yabancıların, kadınların ve kölelerin katılmadığı, yalnızca ergin erkek Atinalıların katıldığı aristokratik bir demokrasiydi. Uzun zaman tarihte gömülü kaldı. Aydınlanma çağıyla birlikte yeniden tanındı. B. Roma sitesi. Tarım ekonomisiyle birlikte bağımsız gençler, kabileler toprağa yerleşmiş ve birleşmelerinden kent devleti, site, tripolis doğmuştur. Roma sitesi antik toplumun en tipik örneklerinden biridir. Siteyi oluşturan gençler göreli olarak yönetimleri, adetleri, inançları ve mülkleriyle bağımsızlıklarını korumuşlardır. Sitede kabile ve ailelerin özel varlığı, mülkiyetlerinde bulunan bir bölge ya da toprak alanıyla somutlaşmıştır. Buna karşın site kendisini oluşturan genslerin, tribusların dışında kendine özgü bir toplumsal ve siyasal varlıktır. Birliktelikte sürekliliği sağlamış ve federasyon görünümünde de asıl Roma Tiber Irmağı kıyısında bulunan birkaç köyün bir araya gelmesiyle yavaş yavaş kurulmuştu. İlk yönetim biçiminin krallık, regnum olduğundan şüphe yoktur. Bu devrin yönetimini 3 organ üstlenmiş, Rex, Senatus, Populus durumdaydı. İktidar kabile şeflerinin Patres Gentis elindedir. Krallık zamanında Rex yani kral kabile şeflerinin eşiti fakat onların birincisidir. Rex hem sitenin sivil yöneticisi hem askeri komutanı hem de dini önderi yani baş rahibidir. Eğer kral yerine geçecek olanı seçmeden ölürse iktidar Patrese yani Roma sitesini oluşturan genslerin başkanlarından oluşan Senatus'a geri dönerdi. Yeni Roma kenti içinde yaşayan örgütlenmiş halka Roma Populus'u denir. Önceleri genslerin birliği olan tribusların birleşmesiyle ortaya çıkan sitenin Populus'u bu genslerin unsurlarından oluşuyordu. Clientes ve Plebis, Gentiles ya da Patrici'nin tabiit ve himayesinde bulunur. Onların işlerini görürlerdi. Siyasi haklardan mahrumdular. Patrici sınıfından olanlarla evlenemezlerdi. Populus denilince asıl kastedilen Gentiles yani Patrisilerdir. Örgütlü olan Patrisilerdir. Bunlara Roma yurttaşı anlamına Corites ya da Civis adı verilirdi. Cumhuriyet devrinde plebler de siyasal haklar edindiler. Clientesler zaten zaman içinde pleblere karışmış ve kaybolmuşlardır. Roma halkının düzenli ve belirli olarak yaptığı toplantılara komitia denirdi. Bu toplantılara ergin erkeklerden oluşan tüm Roma populusu katılırdı. Toplantılar forum adında bir düzlükte yapılırdı. Krallık devrinin komitası surilara tribusların kendi içinde ayrıldıkları bölümler göre oluşur ve yalnızca gentilesler oy kullanırdı. Her curianının bir oyu vardır. Bu rey curiaya dahil gentiles oylarının çoğunluğuna göre belirirdi. Önceleri en önemli görevi krala bağlı kalacaklarına ilişkin Rex Curiata de Impero çıkarmaktı. Magistranın önerdiği yasa önergesine red ya da kabul yetkisi vardır. Toplumsal olaylarda Comitia Curiata'nın muvafakatı gerekirdi. Cumhuriyet döneminde bu meclisin yanında patrisilerle birlikte pleblerin de katıldığı Comitia Centura adında yeni bir halk meclisi oluştu. Bu meclis Roma'nın askeri örgütünü aksettirir. Kenturyaların örgütlenmesi şöyle oldu. Eski genslere bağlı bulunan tribuslar ortadan kaldırılarak toprak yeniden bölündü. Bu bölümlerin adı yine tribus idi. Tribules yani taşınmaz sahibi olduğu için tribuslara girebilen yurttaşlar topraklarının miktarına göre 5 sınıfa ayrıldı. Her sınıfta kendi içinde kenturyalara bölündü. Birinci sınıfta 80,2.3.4 sınıflarda 20.5 sınıfta 30 kentura vardı. Her sınıftaki kenturyaların yarısı askerlik çağındaki gençler, diğer yarısı ise yedekteki seniorus, yaşlılardan ibaretti. Birinci sınıf kenturyaların önündeki eski gens isimlerini koruyan 18 adet şövalye kenturyası vardı. Ayrıca toprak sahibi olmayan fakat vergi verenlerin oluşturduğu 5 proletari, mülksüzlere ait bir kenturiye vardı. Cumhuriyetin ileri devrinde tribuleslikten topraktan ayrılarak şahsileştirildi. Tribus sayısı 35'e, kenturiye sayısı her sınıftan 2 kişi olmak üzere toplam 350'ye çıkarıldı. Kenturiye tribuslara göre oluştuğundan varsıl yoksul eşitlemiş oluyordu. Roma populusu Comitia Centuria'da 350 kişiyle temsil ediliyordu. Her tribusun 5 sınıfından 2'şer kişi, bir geç bir ihtiyar olmak üzere 10 temsilci seçiliyordu. 35 tribustan 350 temsilci. Mecliste her temsilcinin oyu eşitti ve çoğunlukla karar alınırdı. Toplantı yeri surların dışında Campus Martius'tu. Bu meclisin siyasal temsilin çarpıcı bir örneği olduğunu kabul etmek gerekir. Cumhuriyetin ileri devirlerinde bu meclislerin yanında Comitia Tributa denen bir meclise daha rastlamaktayız. Bu mecliste tribus esasına göre oylama yapılırdı. Tribus'un oyu kendi mevcudunun çoğunluğuyla belirlenirdi. Tributa meclisleri de Kulitya meclisleri gibi forumda toplanır, oylamaları Campus Martius'ta yapılırdı. Büyük magistralar, yöneticiler Centuria meclisinde, küçük magistralar Tribus meclisinde seçilirdi. Bir de pleblere ilişkin yasaları çıkaran ve pleb magistralarını seçen Consilia Plebis Tributa pleb meclisleri vardır ki demokrasinin en kesin örgütüdür. Roma populusunun büyük kısmını içine almıştır. Meclislerin seçim, kanun yapma ve yargılama yetkileri vardı. Meclisler magistraların çağrısı üzerine toplanır, çoğunlukla karar alınırdı. Oylama red ya da kabul biçiminde olurdu. Sitenin kuruluşundan itibaren Roma'da başka bir meclis daha vardır. Senatus, senato. Senatus, site öncesi ve krallık devrinde kabile şeflerinden, yani pater gentislerden oluşan bu meclisin boşalan üyeliklerine gens teşekkülleri kalktıktan sonra kralların toprak sahipleri arasından tayin ettiği kişiler getirilirdi. Cumhuriyet devrinde boşalan üyeliklere konsullar ya da censorlar tarafından seçim yapılırdı. Önceleri yalnız patrisiler senatör olurken Cumhuriyet devrinde plebler de senatusa girmeyi başardılar. Senatus'un pleb üyelerine patrisus denmez, conscripti ya da atleti adı verilirdi. Patris ve pleb üyelerinin hak ve yetkileri de farklıydı. Komitalarda yapılan müzakerelerin onaylanması yalnız patrese aitti. Pleb üyeler senatusta konuşamazdı, oylamaya katılırlardı. Cumhuriyetin ileri devirlerinde tüm hak ve yetkiler eşitlendi. Senatus, krallık zamanında bir danışma organı iken Cumhuriyet devrinde devletin devamlılığını sağlayan organ haline geldi. Zira yönetici pozisyonundaki magistraların görev süreleri geçiciydi. Halk meclisleri karşısında Senatus'un iktidarının giderek zayıfladığı görülür. Halk meclislerinin aldıkları kararların onaylanması alelade ve bir formalite haline gelmişti. Magistra seçemezlerdi. Yasa önerileri halk meclisine sunulmadan Senatus'ta görüşülürdü. Senatus'un rolü danışma konusundaydı. Önemli siyasi kararların Senatus tarafından verilen istişarelere uygun olarak icra edildikleri görülür.